Ayrım 9. 10. Tekrar başa, nar çiçeklerine ilişkin öyküme dönerek bu denemeyi artık bitireyim. Yıl 1989'du. 1800'lerin sonunda çok kültürlü bir çevrede doğup büyümüş, çok kültürlü çevrelerde yaşamış, kendi kimliğiyle bu yaşamı hep istemiş ve büyük yoksulluklar içinde yapayalnız ölmüş bir Kürt aydını Memduh Selim'in mutsuz aşkını anlatan 3. romanım yeni yayınlanmıştı. Hala o hüzünlü ama renkli çevrelerin havasıyla doluydum. O havayla 1989'un güzünde Uluslararası Pen Kulübü'nün 54. kongresine katılmak üzere Kanada'ya gittim. Yazar, özgürlük ve iktidar temalı kongrenin ilk durağı Toronto'ydu. İkinci durak da Montreal'di. Yığınla seminer, panel, tartışma, okumayla geçen ilk 3 günden sonra bir yazarlar treniyle Montreal'e geçtik. Eylül ayının o son günlerinde her şeyiyle çok kültürlü bir ülke olan Kanada gerilimli bir dönemden geçiyordu. Kanada'nın İngilizce ve Fransızca konuşan bölgelerinin kendi aralarındaki ilişkileri iyi değildi. Quebec olarak bilinen Fransızca konuşan bölge Q-U-E-B-E-C kendisini yoğun bir Anglo-Sakson istilanın tehdidi altında hissediyordu. Dünya dili İngilizcenin hakimiyetine karşı kendi dil ve kültürlerini korumakta güçlük çekiyorlardı. Quebec'te ayrılıkçı akım durmadan gelişiyordu. Kongre bu gerilimin ağır havası içinde geçiyordu. Kanada'nın iki pen kulübü İngilizce ve Fransızca bu gerilimi azaltmak için çabalıyordu. Kongrenin Montreal'de geçen bölümünün birinci gününde Fransızca Pen Kulübü'nün davetiyle kongreye katılmış iki Ermeni aydınıyla tanıştım. Birisi resmi Fransızca radyonun klasik müzik bölümü şefi yaşlı bir bayandı. Diğeri de üniversitede öğretim görevlisi genç bir felsefeciydi. Yaşlı bayan Türkiye'den, Kilis'tendi. Çok uzun yıllar uzak kalmasına rağmen Türkçe konuşmakta güçlük çekmiyordu. Bunları tanıdığıma çok sevindim. Aynı gün öğleden sonraki azınlıklar ve azınlık yazarlarının özgürlüğü konulu panelden sonra birlikte olduk. Onlardan Montreal ve çevresinde geniş bir Ermeni kolonisi olduğunu, Ermenice yayın yapan radyo, gazete ve dergilerle Ermenice eğitim veren okullar ve liselerin bulunduğunu öğrendim. Türkiye'den ve Ermenilerin yaşadığı Orta Doğu'nun diğer ülkelerinden göçüp buraya gelmişlerdi. Sohbetimizin bir yerinde benim Diyarbakır'ı bilip bilmediğimi, orada kalıp kalmadığımı sordular. Onlara kısaca Diyarbakır'ı, Gevur Mahallesi'ni anlattım. Sonra da ayrıldık. Genç felsefeci akşam kaldığımız otele gelerek yarın akşam için beni güzel Ermeni yemeklerinin pişirildiği bir Ermeni lokantasına davet etmek istediklerini söyledi. Buna da çok sevindim. Ve ertesi akşam yine genç felsefeci ile şehrin merkezindeki güzel lokantaya gittik. Yaşlı bayan yoktu ama birkaç Ermeni yazar, gazeteci orada bizi bekliyordu. Küçük lokanta çok şirindi. Duvarlarda kırmızı rengin çeşitli tonlarıyla nakışlanmış sıcak kilimler, uzun nakışlı kavallar ve Ermenice alt başlıklı güzel nakışlanmış tablolar asılıydı. Tabloların birinde arkaya taranmış saçları ve sakalıyla güzel, aydınlık yüzlü bir adam, üstünde geleneksel Ermeni giysileri, sağ eli bir tüy kalemle bir masanın üstünde, sol eline nakışlı bir tambur, yeşil bir bahçeye açılan kemerli, geniş bir penceresinin önünde durmuş düşünüyordu. Sayat Nova'dan başkası olamazdı bu. Evet, oydu. O akşamı unutulmaz hale getiren anlardan ilki bu oldu. Ardından müzik geldi. Anlamadığım ama tanıdığım, bildiğim bir ritimdi bu. Ben bu ritimleri bir yerden biliyordum. Dicle kıyılarından, nar bahçelerinden tanıdığım havalar değil miydi bu? Onlardı, onlar olmalıydı. Onlar olduğuna emindim. Sonra tadına doyum olmaz Lübnan rakısı ve mezeler geldi. Ve topuk geldi. Meta Megre'nin yaptığı ve hepimizin çok sevdiği topuk. Anlatmakta güçlük çektiğim bu güzel anlar üst üste geliyordu. Sonra da iri cüsseli, şişman, oldukça geniş, tanıyamadığım, gülerek kendisini tanıttığında da yerimden fırlayarak boynuna sarıldığım birisi geldi. Mugo. Evet, o Mugo. Gece bir düş haline geldi. Şehrazat'ın binbir gecesinden bir gece oldu. Mgolukanta'nın ortaklarındandı. Bir gazetede kongre ile ilgili haberleri ve katılanların isimlerini okurken benim de ismime rastlamıştı. Bu isim o muydu? Çocukluğunda birlikte resimli romanlar okudukları, onları okumak için sık sık babasının dükkanından kaçtığı ve haylazlıklarıyla onu sürekli zor durumda bırakan o çocuk muydu? Kongreye katılan Ermeni arkadaşlardan da gerekli bilgileri aldıktan ve benim Diyarbakır'da kalıp kalmadığımı soruşturduktan sonra artık Mugo'nun kuşkusu kalmamıştı. Bu isim o tembel çocuğa aitti. Sesi çok kalın, oturduğu sandalyeye sığmayan Mugo'yla o çocukluk günlerini konuştuk. Demek göçükleri ülke burasıydı. Diyarbakır, Kanada, Montreal. Diyarbakır nere, Montreal nere? Nereden nereye? Peki ya ailenin diğer fertleri? Apevardo, Metameire, kardeşler, kız kardeşler? Hepsi buradaydı. Ancak Metameire öleli çok olmuştu. Apevardo ise çok yaşlanmasına rağmen yaşıyordu. O akşam yemekten sonra onu görecektim. Yemeği lokantadaki o birkaç saatimizi hatırlamıyorum bile. Yemekten sonra diğerlerinden izin isteyerek Mgo ile Ermenilerin yoğun olarak bulunduğu Montreal'in kenar semtlerinden birinde olan Mgo'nun küçük bahçeli evine gittik. Oradaydı. Bu denemede okuyucuyu bıktıracak kadar durmadan anlattığım hüzünlü adam salonda oturuyordu. Ne söyleyeyim? Uzun yıllar sonra çok uzak diyarlardaki bu yeniden karşılaşmamızı anlatabilmem olanaksız. Çok yaşlı, ayağa kalkmakta bile güçlük çeken bu ince, uzun adam Dicle kıyılarındaki gibi ağladı, durmadan ağladı. Uzun uzun doyasıya sohbet ettik. Mesleğim kunduracılık ya, bu dünyada da çivi çaktım oğul diyordu. Her gün niye bu dünyaya geldim diye lanetler yağdırdığım bu dünyanın muhtarı oldum. Son gün ayrılmadan önce evin terasında oturmuş, Mgo'nun hanımının yaptığı demli çayları içip bahçedeki çiçeklere bakarken yavaşça ''En çok özlediğim şeylerden biri nedir bilir misin?'' diye sordu. Uzun süren bir sessizlikten sonra yine konuştu. Bal arılarını, bal arılarının vızıltılarını, seslerini. Nar bahçelerine gittiğimiz o günlerde en çok kızdığım şey nar çiçeklerinin, narların tepesinde durmadan vızıldayan o küçük arılardı. O vızıltılar uyumamı engellerdi. Sinirlenirdim. Şu işe bak ki, şimdi de özlüyorum. Yıllar önce Diyarbakır'dan Dicle kıyılarının o kırmızı toprakları içinde nar ağaçları getirttik. Belki onları diker, onlar da büyür, çiçek açar ve o vızıltıları yine duyarım diye. Ama olmadı. Ama olmadı. Tıpkı Bitlis'ten göçmüş Ermeni kökenli bir anne ve babanın çocuğu olan Amerikalı yazar William Saroyan'ın Nar Ağacı isimli öyküsündeki gibi yazarın amcası Melik, Amerika'nın Sierra Nevada çölünde çorak, kaktüs ve çöl bitkileriyle dolu bir tarla satın alır. Amacı tarlayı işleyip içinde nar, erik, şeftali ve incir ağaçlarının olduğu güzel bir bahçe haline getirmektir. Düş işte. Yıllarca uğraştıktan sonra tarlanın bir bölümünü kaktüslerden temizlemeyi ve topraktan biraz su çıkarmayı başarır ve oraya en kalitelisinden 700'e yakın nar ağacı diker. Yıllar geçer ancak nar ağaçları büyümez. 4. yılın sonunda yer yer o kıpkırmızı çiçekler açmaya başlar. Meleğin sevinci sonsuzdur. Ama olmaz, ağaçlar büyümez, meyve vermez. Sonuçta Melik büyük üzüntüler içinde kertenkele ve kaktüslerle dolu o kurak topraklarda, suyun hiç olmadığı o yerlerde nar ağacının yetişemeyeceğini öğrenmek zorunda kalır. Tüm ağaçlar ölür. Ama olmadı. Ayrılmadan önce ve benim ayrılmamdan kısa bir süre sonra vefat edecek olan Apevardo'dan duyduğum son sözler bunlar oldu işte. Ama olmadı. Nisan-Temmuz 1995.